Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bugün inşallah Hazreti Yusuf kıssasının son bölümünü, kardeşlerin birbirine kavuşmasını, Hazreti Yakup'un Yusuf'a kavuşmasını anlatmaya çalışacağız. Hatırlayacağınız üzere en son yaptığımız programda Hazreti Yakup Bünyamin'i de kaybetmiş ve nihayetinde Mısır Melikine, Mısır Aziz'ine bir mektup yazarak kendi durumunu, babalarının durumunu arz etmiş. Peygamberlerin bir takım sıkıntılara katlandıklarına, sabrettiklerine, Allah'ın da nihayetinde onları sabrına karşılık selamete kavuşturduğunu bildirmişti. Ben de Bünyamin'le teselli oluyordum. Fakat siz Bünyamin'i benim elimden alarak benim teselli bulmama mani oldunuz. Şimdi eğer ben de size bir beddua edersem, bana Bünyamin'i iade etmezseniz, beddua edersem sizin de sülalenizde, ceddinizde bir takım sıkıntılar olacaktır diyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da bir mektup yazarak nasıl ecdadın bir takım iptilalara sabretmişse ve imtihanı neticede kazanmışsa siz de sabredin ve selam diyerek kısaca mektubunu bitiriyor idi. Hazreti Yakup da bu mektubu alınca bunun sıradan bir insan olamayacağını, yazsa yazsa bir peygamberin ve Yusuf Aleyhisselam'ın yazmış olabileceğini söyleyerek Mısır'a evlatlarını gönderiyordu. Bu mektup Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor, daha çok tefsirlerde yer alıyor. Hazreti Yakup'un evlatlarını gönderirken Mısır'a, Yusuf'u araştırın, ümidinizi kesmeyin, Allah'tan ümidi sadece kafirler keserek demesi de onları tekrar yeni bir azimle, yeni bir iradeyle donatıp göndermesi de Yusuf'a kavuşma için bir fırsat oluyor. Gerçekten kardeşler Yusuf'a varıyorlar, onun huzuruna gidiyorlar ve onunla şöyle konuşuyorlar. Ey aziz, bizi de çoluk çocuğumuzu da kıtlık bastı. Biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı yine tam ölçek ver. Ayrıca sadaka da ihsan eyle. Şüphesiz ki Allah tasadduk edenleri fazlasıyla mükafatlandırır dediler. Yusuf Aleyhisselam da şöyle cevap verdi. Siz cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuz değil mi? Tefsirlerde geçtiğine göre Hazreti Yusuf kuyuya atılmış, o kendi haline terk edilmiş. Fakat evde kalan Rahil'in oğlu Bünyamin ise pek çok hakareti, eziyete katlanmıştı. İşte Hazreti Yusuf bu iki meseleyi de hem Yusuf'a hem de Bünyamin'e yaptıklarını hatırlatıyor. Kardeşleri de şaşırıyorlar, sen bunları nereden biliyorsun diye. Yoksa sen gerçekten Yusuf musun dediler. O da evet ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Allah bize lütuflarda bulundu. Çünkü kim Allah'tan korkar ve belalara katlanıp sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez dedi. Kardeşler dediler ki Allah'a andolsun ki hakikaten Allah seni bize üstün kılmıştır. Gerçekten biz ise size yaptıklarımızda hata etmişiz. Yusuf dedi ki, bugün size hiç başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Evet, burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam şahsında kötülüğe karşı nasıl muamele edileceği, kötülüğe nasıl iyilikle, affetmeyle mukabele edileceği anlatılıyor. Bu aslında Kur'an-ı Kerim'in bütün Müslümanlara aşılamak istediği, öğretmek istediği bir metot. Kötülüğe karşı kötülükle değil, kötülüğe karşı iyilikle mukabele. Çünkü bir ayet-i kerimede, Fussilet suresinin 34. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor: İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde iyilikle def et. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bir de bakarsın ki candan samimi bir dost oluvermiş. Evet, burada Hazreti Yusuf'un kardeşleri gerek Bünyamin'e, gerek Yusuf'a, gerekse babaları Yakub'a gözlerinin önünde eriyip gittiği halde bir yardım eli uzatmamışlar, bir pişmanlık emaresi göstermemişler, kendi hallerinden şikayetçi olmamışlar. Hala zaman zaman yaşanan hadiselerde de Yusuf Aleyhisselam'a olsun, Bünyamin'e olsun kinleri, husumetleri, nefretleri devam eder vaziyette. Böyle olmasına rağmen Hazreti Yusuf eski defterleri geride bırakmış, kapatmış ve biz diyor şimdi geçmişi konuşmayalım. Artık başa kalkma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin diyerek de dua ediyor. Onlar da gerçekten Hazreti Yusuf'un büyüklüğünü, aslında ne kadar büyük bir insan olduğunu takdir edemediklerini itiraf ediyorlar. Böylece Allah da onların daha fazla mahcup olmaması için Yusuf'un diliyle onlara şunları söyletiyor: Kim Allah'tan korkar ve sabrederse Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Demek ki hayat bir geçici tiyatro. Senaryo bittiğinde, son nefesler verildiğinde herkes yerine geçecek ve geriye dönüp hayatına bakacak. Burada Yusuf'un kardeşleri son anda da olsa bir pişmanlık içindeler. Yusuf'a yaptıklarının aslında ne kadar büyük bir kötülük olduğunun farkındalar ve Allah seni bizden üstün yapmış, üstün kılmış diye itirafta bulunuyorlar. Ama Allah'ın seçkin kulları böyle bir durumda geçmişe dönüp intikam alma, eski defterleri karıştırıp zulme zulümle mukabele etme gibi bir yola, bir yanlışa düşmüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekkelileri toplamış Mekke fethedildiğinde ve şu an size ne yapacağımı düşünüyorsunuz diye sormuştu. Onlar da sen kerem sahibi, iyilik sahibi bir insansın. Böyle bir insanın evladısın. Senden iyilikten başka bir şey beklemiyoruz demişti. O da intikam almayı bir kenara bırakarak bugün size Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum. Bugün size hiçbir başa kalkma ve ayıplama yoktur. Allah size bağışlasın. Çünkü o merhamet edenlerin en merhametlisidir diyorum demişti. Bu aslında bir zalime verilecek en büyük ceza. Yani onun hatasını yüzüne vurmamak, intikam almamak, onu kendi vicdan azabıyla baş başa bırakmak başlı başına büyük bir ceza aslında. Bu yüzden Hazreti Yusuf bir intikam alarak, bir ceza vererek değil de onları vicdanlarıyla baş başa bırakarak onlara kendi büyüklüğünü de, onların ne kadar zavallı olduklarını da hissettirmiş oldu. Biz de hayatın binbir safhasında çeşitli zulümlerle, kötülüklerle karşılaşabiliriz. Türlü türlü insanlarla imtihan edilebiliriz. Bizim bunlara karşı tavrımız aslında kendi karakterimizi ortaya koyacak. Kötülüklere karşı nasıl davranıyorsak o bizim kendi kimliğimizi, şahsiyetimizi ortaya koymuş olacak. İyilere herkes iyi davranır. İyiliğe iyilik yapmak bir fazilet değildir. Belki bir adalettir, gerekliliktir. kötülüğe karşı iyilik yapmak ise işte o başlı başına bir fazilettir. İşte Yusuf Aleyhisselam kardeşlerini bu şekilde tanıtıp kendini sonra da affederek onlara ziyafet vermiş. Daha sonra onları babalarına büyük bir ikramla, izzet-ikramla yolcu etmişti. Onları uğurlarken kardeşlerine bir de kendi gömleğini çıkartıp verdi. Babam bu gömleği yüzüne gözüne sürsün diyerek tembihte bulundu. 93. ayet-i kerimenin maali şöyle: Benim şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün. O artık rahatlıkla görmeye başlar. Sonra da bütün ailenizi bana getirin. Bundan sonraki ayet-i kerimeler de şöyle: Kafile gömleği götürmek üzere Mısır'dan ayrılınca babaları yanındakilere eğer bana bunamış demezseniz inanın ki şimdi Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Çevresindekiler de vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Fakat müjdeci gelip de gömleği onun yüzüne koyar koymaz derhal eskisi gibi görmeye başladı. O zaman Yakup, ben size sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiy ile muhakkak biliyorum demedim mi? Dedi. Evet, hadisenin bu kısmını da Kur'an-ı Kerim istikametinde kısaca anlattıktan sonra şöyle bir değerlendirme yapalım. Hatırlayacağınız üzere Hazreti Yusuf'un kuyuya atıldığı esnada yakın bir mesafede olmasına rağmen Yakup'un onun yaşayıp yaşamadığını, nerede olduğunu kestiremediğini söylemiştik. Burada ise Hazreti Yusuf daha gömleğini kardeşlerine teslim ettiği andan itibaren Yakup Aleyhisselam bu gömleğin kokusunu, Yusuf'un kokusunu alıyor. Demek ki bazen en kısa mesafe insanın olup biteni fark etmesi için yeterli değil. Bazen ise mesafeler, kilometreler, günlerce yol, dünyanın öbür ucu dürülüp geliyor ve Allah o mesafeden bir mucize olarak, bazen bir keramet olarak insana kokusunu getiriyor, sesini getiriyor, kendisini oraya getirip götürüyor. Çok kısa bir zamanda olup bitenden haberdar olabiliyor. Demek ki mucize ve kerametler insan eliyle, insan iradesiyle oluşan şeyler değil. Eğer Hazreti Yusuf'un gömleğinin kokusunu alan Yakup Aleyhisselam kendinde bir üstünlük olmuş olsaydı, bizzat kendisi her şeye kadir olmuş olsaydı, o zaman ayağının dibindeki Yusuf'tan da, kuyudaki Yusuf'tan da haberdar olurdu. Onun yaşayıp yaşamadığını, nerede olduğunu da bilirdi. Fakat aynı mesafe Allah dilediği zaman, irade ettiği zaman adeta mesafeler, kilometreler dürülüyor ve sanki yanı başındaymış gibi, sanki kokusunu alıyormuş, dibindeymiş gibi Hazreti Yusuf'tan haberdar oluyor. Bu da mucize ve kerametlerde Allah'ın ne kadar çok insana yetki verdiğini en güzel gösteren bir şey. Eğer Allah bildirmezse, Allah göstermezse, Allah o kokuyu hissettirmezse insan dibindeyken bile göremiyor. Fakat Allah haber verirse o zaman mesafeler, zamanlar geçici, izafi oluyor ve pek çok insanın farkında olmadığı şeyleri bir takım insanlar Allah'ın lütfuyla görmüş oluyorlar. O halde insanların üstünlükleri de bir tarafa, veren, gerçek veren Allah-u Teala. İnsan her şeyi bırakıp, insanları vesile etmeyi de bırakıp, onlara yalvarmaya, yakarmaya, onlara sığınmayı, onları vesile aracı kılmayı bırakıp Allah'a dönmeli ve Allah'ın fazl-ı kereminden, ihsan ve ikramından istemelidir. Ümit de kesmemelidir. Muhakkak ve muhakkak Allah insana ihtiyacı olan şeyi er veya geç istemeye devam ettiği müddetçe verecektir. Burada Hazreti Yakup'un hali de çok ibretli. 40 yıl boyunca Yusuf'unu anlatıp durdu. Fakat bu sefer o kadar yakından hissetti ki, eğer benim hakkımda ileri geri konuşmayacağınızı bilsem şu an Yusuf'umun haberini beklediğimde söylerdim dedi. Aynı yerdeler, etrafındakiler de aynı kavimden gelen insanlar, fakat bakış tarzları, görüş tarzları, hissediş tarzları farklı. Aynı Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde beyan ettiği gibi, iki kişi namaz kılar yan yana, birisinin namazı o insanın üstüne bile çıkmaz, bir tanesinin namazı ise arşa kadar ulaşır. Yani insanlar aynı zamanda aynı mekanda olabilir. Fakat Allah katındaki mevkileri ve Allah tarafından kendisine verilen şeyler, mevhibe denilen, hibe denilen veya ilahi ikram, ihsan farklı farklı olabilir. Bu da insanların kalp seviyelerine göre değişiyor. Aynı evi paylaşan iki insandan birisi Allah'ın dostu, birisi de Allah'ın düşmanı olabilir. Daha önceki peygamberlerin hayatlarında geçmişti. Hazreti Nuh'un öz evladı kafir olmuştu. Hazreti Lut'un karısı ona inanmamış, yine kafir olmuştu, helak edilmişti. Bunun gibi aynı çatı altında olmak, beraberce yaşıyor bulunmak, her şeyi beraberce hissetmek demek değil. Allah bir insanı imanla zinetlendirirken bir insanı da küfrün bataklığında ibret olarak yaşatabiliyor. Bu da bizim açımızdan çok önemli bir şey. İnsanlara sadece ve sadece bulunduğu mekana göre bir değer atfetmek doğru değil. Şunun evladı, bunun karısı, bunun kocası demek değil. O şahsı kendi iman ve davranışlarıyla ölçüp biçmek gerekiyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam da aslında kendisi gibi surete benzer insanlarla beraber olduğu halde onun gözündeki perde adeta kalkıyor. Burnundaki koku alma hissi ta kilometrelerce öteden, şehirler ötesinden, ülkeler ötesinden koku alabilecek hale geliyor. Bu da aslında daha sonraki insanlar için bir başka işareti de gösteriyor. Nasıl Hazreti Süleyman kıssasında geleceği gibi eşya taşınabiliyorsa kokular da taşınabilecek demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki her bir kıssanın daha sonraki devirlere, daha sonraki insanlara da bir işareti var. İşte Hazreti Yusuf'un kokusu nasıl kilometrelerce öteden duyulmuşsa bir mucize olarak, aynı şekilde daha sonraki insanlar da, bizim devrimizde veya bizim devrimizden sonraki insanlar da kokuları transfer edebilecekler ve buna da çalışırlarsa böyle bir şey de tahakkuk edebilecek bu dünya içerisinde. Biz şimdi meseleyi kaldığımız yerden yine devam ettirelim. Bu gömleği Hazreti Yakup'a oğlu Yahuda getiriyor. Kanlı gömleği babama ben götürmüş ve onu kedere boğmuştum. Şimdi de bu gömleği yine ben götüreyim de sevincine sebep olayım diyor. Mısır'dan kalkıyor Kenan iline, Filistin'e kadar büyük bir heyecan içinde baş açık, yalın ayak yürüdüğü rivayet ediliyor. Aslında bu gömlek Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşe atılacağı zaman Cebrail Aleyhisselam tarafından cennetten getirilmiş olan gömlekti. Bu manada Hazreti Yusuf'un gömleği Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açılmasına bir vesile oluyor. Demek ki zaman zaman insanlar büyüklerin eşyalarından, onların teberrüklerinden istifadeyle bir takım mükafatlara nail olabiliyorlar. Peygamberimizin hayatında da bunun pek çok örneği vardır. Peygamberimizin sakalı şerifinden günümüze kadar intikal eden eşyalar, parçalar büyük bir ihtimamla saklanır ve teberrük, yani bereket umulur kendisinden. Bu da Kur'an-ı Kerim'de eşya ile teberrük olunacağını gösteren bir başka işaret. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın göndermiş olduğu gömlek Hazreti Yakup'a ulaştı. Hazreti Yakup bu gömleği yüzüne gözüne sürdü. Oğluna olan hasretini önce bu gömlekle giderdi. Evlatları Hazreti Yakup'un etrafına toplandılar ve şöyle dediler. 97 ila 98. ayetlerin mealleri. Ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkar olduk. Yakup da dedi ki, sizin için bir müddet sonra Rabbimden af dileyeceğim. Hakikaten çok bağışlayan ve çok merhamet eden ancak O'dur. Bu ayet-i kerimede Hazreti Yakup'un sizin için bir müddet sonra istiğfar edeceğim, af dileyeceğim demesi aslında iki hususa işaret eder. Bunlardan bir tanesi, burada hatayı yapan kardeşler her ne kadar Yakup'u evladından ayırmışlarsa da asıl hatayı oğluna karşı yapmışlardı, Yusuf'a karşı yapmışlardı. Önce onun kardeşlerini affettiğini duymak istemiştir. Mazlum affetmeden başka birinin bunu affetmesi veya af için dua etmesi yakışık almaz. Hazreti Yakup'un ilk kastettiği budur diyenler vardır. İkinci bir rivayet de bu hususta, Hazreti Yakup'un Hazreti Yusuf'un kardeşleriyle ilgili bu duayı, istiğfarı ertelemesi, duaların icabet saatine denk gelen, daha çok seher vaktini ertelemesidir. Bu şekilde onlara geceleyin Allah'ın semadan yeryüzüne tevbe eden yok mu, onun tevbesini kabul edeyim. İsteyen yok mu, ona istediğini vereyim. İstiğfar eden yok mu, onu bağışlayayım diye nida ettiği seher vaktidir. İşte Hazreti Yakup da böyle bir nidayı, Allah'ın seher vaktinde yapmış olduğu nidayı, Ya Rabbi evlatlarımı bağışla, Ya Rabbi benim Yusuf evladıma kavuştur diye o vakte erteleyeceğini söyleyen tefsirlerde vardır. Demek ki duanın, istiğfarın her zaman vaktidir. Her zaman dua ve istiğfar yapılabilir ama en makbul olduğu ve Allah'ın muhakkak icabet edeceği zamanlar da var. Bu zamanlardan bir tanesi de seher vakti. İşte Hazreti Yakup bu şekilde evlatlarına ileride belli bir müddet onlara istiğfar edeceğini söylemiş. Daha sonra da hep beraber Yakup Aleyhisselam, evlatları, ailesi yola çıkmışlar. Filistin, Kenan bölgesinden Mısır'a doğru Hazreti Yusuf'un davetine icabetle bir kafile halinde yollara düzülmüşler. Hazreti Yakup ve ailesini karşılamak için Hazreti Yusuf ve halk, Mısır halkı yollara çıkmış. Onları şehrin dışında karşılamışlar. Hazreti Yakup ve oğlu Hazreti Yusuf birbiriyle kucaklaşmışlar ve Hazreti Yusuf onları hürmetle, muhabbetle sarayına davet edip buyurun hep beraber Mısır'a girelim diyerek davet etti. Burada sözü Kur'an-ı Kerim'e bırakalım. 99. ayet ve devamında şöyle anlatılıyor bu hadise. Hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman o ana ve babasını kucakladı. Onları yanına aldı ve Allah'ın iradesiyle hepiniz emniyet içinde Mısır'a girin dedi. Hepsi beraber ona kavuştukları için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Hakikaten Rabbim onu doğru çıkardı. Gerçekten Rabbim bana çok şey lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Şüphesiz ki o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Evet, bu ayet-i kerimelerde pek çok ayrıntı var. Hazreti Yusuf'un babasını, ailesini çölde karşılaması, onları güven içinde Mısır'a davet etmesi, sonra sarayına tahtının bulunduğu yere çıkartması, oturtması, onların hep beraber şükür secdesine varmaları ve nihayet ta çocukluğundan itibaren geçmişe doğru ufak bir seyahat yapması Hazreti Yusuf'un tahtisi nimet kabilinden Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlere sayması ve şükretmesi. Orada o büyük bir imkan ve saltanat içinde "Ya Rabbi, aslında bütün her şeyin sahibi sensin. Ben zindandayken, ben kuyudayken sen bana yardım ettin. Şeytan bizi kardeş kardeşe düşman etmişken yine sen aramızı buldun, ıslah ettin. Sen bizi mahrumiyet içinde çölde yaşadığımız bir yerden meskun bir mahalle, Mısır gibi zengin bir ülkeye getirdin. Sen nihayetsiz bir kudret sahibisin, her şeyi bilensin, hikmet sahibisin" diyerek bu kavuştukları nimetlerin asıl sahibinin Allah-u Teala olduğunu, kendilerinin aslında aciz insanlar, aciz varlıklar olduğunu söylüyor. Bu büyük bir şükür ve hamd hali, nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye girerken deveye değecek kadar büyük bir mahfiyet ve şükür halindeyse, Hazreti Yusuf da bu nimetlerin içinde "Bunları ben yaptım, ben sabrettim, ben şöyle yaptım" diyerek kendine mal etmiyor. "Ya Rabbi, bütün bunların sahibi sensin. Bunlar hepsi senin lütfundur, ikramındır. Eğer sen bize lütfetmemiş olsaydın, biz böyle büyük bir saadete kavuşamayacaktık" diyerek Allah'a olan kulluğunu ve tevazuunu ortaya koyuyor. Yine Hazreti Yusuf'un dilinden bir sonraki ayet-i kerime bir duayla hitam buluyor. "Ey Rabbim, mülkten bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen hadiselerin tabirini de öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler zümresine ilhak eyle." Bu da bir kralın, bir peygamberin ve ilim sahibi bir insanın duası. "Mülkten bana nasip verdin." Yani bana iktidarı nasip ettin. "Bana rüyada görülen hadiselerin tabirini öğrettin." Yani beni ilim sahibi yaptın. Diğer insanlara vermediğin bir özelliği, bir fazlalığı, bir fazileti bana nasip ettin. "Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Benim canımı Müslüman olarak al." Evet, bu aslında her birimizin sık sık yapması gereken bir dua. ente veliyyi fit dünya vel ahira, teveffeni müslimen ve elhakni bis salihin. Sen dünyada da ahirette de benim velimsin, sahibimsin, canımı Müslüman olarak al. Müslüman olarak yaşamaya çalışmak, bütün cehdini, gayretini, iradesini buna sarf etmek elimizde. Fakat Müslüman olarak can vermek çok da elimizde değil. Bu da Allah'ın bir lütfu. Çünkü nice insan var ki imana kavuştuktan sonra Allah korusun ayağa kayıyor, yanlış yollara, sapıklığa, dalalete düşüyor. Hak kendisine belli olduktan sonra batıla meylediyor ve nihayet Müslüman kalamadan ölmüş oluyor. Müslüman olmak ne kadar büyük bir şerefse, Müslüman olarak ölmek de öyle büyük bir şeref ve bu da ancak Allah'ın ilmi ve takdiriyle. O yüzden insanın Müslümanlık şerefini korumak için de "Ya Rabbi canımı Müslüman olarak al" diye dua etmesi çok önemli. Bu da yetmiyor. "Beni salihler zümresine ilhak eyle." Nasıl salihler ve onlarla beraber olmak, sadıklarla beraber olmak bu dünyada önemliyse, ahiret hayatında da onların bulunduğu cennet meclislerinde bulunmak bu kadar önemli. Rabbim onların nail olduğu cennet ve nimetlerine bizleri de nail eylesin. Bizi bu dünyada da salihlerin, sadıkların yanından ayrılmasın. Öbür dünyada da onlara arkadaşlığı, komşuluğu, yarenliği nasip eylesin. Bu hadise aslında Hazreti Yusuf'un şu yönünde gösteriyor. İnsan nimetlerin zirvesinde yaşadığı anda bile Allah'ı, ölümü unutmamalı. Salihleri, sadıkları unutmamalı. Onların meclisinden, yanından ayrılmamalı. Hayatını hem zindanda, yani yoklukta, sıkıntıda, musibette, müptelada geçirirken, hem de refahta, huzurda, imkanda hep Allah'a kulluk, iman ve teslimiyetle geçirmeli. Çünkü hayatın hiçbir kademesi, iyilik ve kötülük de, varlık ve yokluk da nihayetsiz değil. Her birinin belli bir vakti zamanı var. Nasıl bolluk zamanları varsa kıtlık zamanları var. Nasıl kıtlık zamanları varsa bolluk zamanları var. Hatta Allah'ın rahmetinin gazabını geçmesi sebebiyle insanların üzerine olan nimet ve rahmet de sıkıntıdan daha fazla. Allah'ın bütün insanlara ve tek bir fert olarak bir insana lütfu, rahmeti, ihsanı onun başına gelen musibetlerden fazla. Fakat insanlar izafi olarak, nispi olarak kötülükleri, sıkıntıları daha çok fazla hatırlıyor. İyilikleri çabuk unutuyor. İyi günlerini çabuk unutuyor. Bu yüzden insanın sanki bütün hayatı kötülüklerle doluymuş, hep sıkıntı çekmiş gibi hissediyor. Bunun dışında Hazreti Yakup ve neslinin Mısır'a taşınması, Mısır'a yerleşmesi Hazreti Yusuf döneminde olmuştur. İsrailoğulları dediğimiz bu kavim böyle bir şanla, şöhretle, büyük bir itibarla şehre girmişlerdir, Mısır'a yerleşmişlerdir. Fakat Allah'ın imtihanı ve insanların kendi yapmış olduğu hatalar sebebiyle bu piramit zaman zaman tersine dönmüştü. Yani daha önceden insanların seçkin kimseleri sayılan İsrailoğulları Mısır'daki yönetimler değişince, kendileri günaha, kötülüğe bulaştıkça insanların aşağı tabakası olarak görülmeye başlamış ve bir müddet sonra İsrailoğulları Mısır halkının hizmetçileri, köleleri haline gelmişti. Bu da Hazreti Musa devrine kadar bu şekilde devam etmiştir. Bu da şunu gösteriyor. Hiçbir nimet, hiçbir krallık, hiçbir mevki nihayetsiz değildir. İnsanlar ömürleri kadar, nasıl ömürleri içinde farklı mertebelerde olurlarsa, bazen işte Hazreti Yusuf misalinde olduğu gibi kuyuda, bazen ise sultan olurlarsa, toplumlar da bir tarih süreci içerisinde bazen kölelik yapabilirler, bazen ise bütün dünyaya hükmedebilirler. Kölelik veya saltanat dönemleri de Allah'a kulluklarıyla paraleldir. Allah'a kul olan, onu yüce tutan toplumları Allah-u Teala aziz kılar. Allah'a kulluktan şeytana ve dünyaya tapmaya dönenleri ise alçaltır. Bu da tarihin değişmez bir gerçeğidir, sünnetullah'tır. Biz kendi tarihimizde de, Türk tarihinde de, Osmanlı tarihinde de bunun pek çok örneğini gördük, görüyoruz. Allah bizi de tekrar aziz kılacağı o günlere kavuştursun. Bizi böyle bir iktidara hazır hale getirsin. Üzerimizdeki ümmet olarak, ümmeti Muhammed olarak zilleti, aziyeti, meskeneti, tembelliği bizden alsın. Çünkü bu da Allah'ın ayrı bir lütfudur. Mülkü Allah verir, dilediğine verir, dilediğinden alır. Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil kılar. Ya Rabbi, sen Yusuf Aleyhisselam kıssasında olduğu gibi bizi de şu an içinde bulunduğumuz karanlıklardan, sıkıntılardan, ızdıraplardan kurtuluşa erdir. Şeytanın kardeşler arasına girip birbirine öldürmesine vesile olduğu, birbirinin canına kastettiği şu ortamlarda bizi tekrar İslam ümmeti olarak birleştir. Huzurunda tek bir ümmet olarak secdeye kapanacağımız, sana şükür ve hamdımızı sunacağımız günlere kavuştur inşallah. Ya Rabbi, bizleri aziz eyle, bizleri zilletten, meskenetten, her türlü düşmanın zaaf ve hilesinden koru. Bizi sadece senin önünde eğilen, secde eden kimseler haline getir. Muhterem dinleyicilerimiz, bu cümlelerle Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf kıssasını burada noktalamış olalım. Gelecek hafta inşallah yine Nebiler silsilesinden, insanlık tarihinden, bütün insanlığı ilgilendiren örnekler, ibretler çıkarmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta inşallah Hazreti Şuayb ile kaldığımız yerden devam etmeyi düşünüyoruz. Gelecek hafta buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.